Ayrı 34, sayfa 258. Sun'ilikle zeka oyuncağı ifadelerini birlikte kullanan Ali Nihat, suniliğin zekanın verdiği emekten kaynaklandığını ortaya koyuyor. Bir yandan zekanın fazlaca emek verdiğini söylüyor, diğer yandan da suni olmadığını ileri sürüyor. Bu noktada bir çelişme var gibidir. Ama herhalde şöyle bir açıklama bunu giderecektir. Zekanın emek verişi bir olaydır. Divan edebiyatının oluşumunda önemli bir aşamadır. Yani zekanın bazı şeyleri işlemesi, zenginleştirmesi, mazmunları değişik kullanarak biraz daha birikimine neden olması, divan edebiyatının oluşumunda geçerlidir. Sunilik ise bir sonuç, kazanılan bir niteliktir. Sunilik bir nitelik de olsa divan edebiyatı için sunidir diyenler, onu nitelemek kaygısından çok suçlama tavrı göstermektedirler. Nitelik olunca sunilik, divan edebiyatı için bir eksiklik, suçluluk olmamalıdır. Sunilikle mazmunculuğu birlikte düşünen, mazmunların çokça kullanılışı yüzünden divan edebiyatına suniliği yakıştıranlar, mazmunların kişisel duyguların kullanılmasına engel olabileceği için eleştirilebilir bir yapının oluşacağını ileri sürmektedirler. Dipnot 27, AGS 27. Ali Nihat, her şairin mazmunları kendi hususi duygularının anlatımına en elverişli kelimeler olduğu için kullandığını, o yüzden bu o mazmunları kullanmakla kişisel yanını da ortaya koyduğunu açıklığa kavuşturuyor. Bu suçlamayı yapanların yanıldığını öne sürer. Dipnot 28, AGS 27. Sayfa 259. Suniliği karşılayan ve yine bir suçlama tavrı içinde söylenen zihni kavramı da, bu zekanın fazlaca emek vermesi yani zeka işçiliği olayını içermektedir. Ahmet Kutsi, divan edebiyatı şekilden ibaret, zihni ve marazi bir edebiyattır sözünü, bu edebiyatın suniliğini belirtmek için kullanır. Özellikle marazi gibi bir kelimeyi kullanmakla da suçladığını açığa vurur. Dipnot 29. Ahmet Kutsi Tecer, Eski ve Yeni Edebiyat, Görüş Dergisi, Ağustos 1930, N2, S97. Zihni, yani zihinde oluşan veya zihnin yaptığı yapay bir dünya. Öbür yandan zekanın üstünde fazla oynadığı, bir yerlerini değil birçok yerlerini değiştirdiği, tanınmaz bir hale koyduğu zeka oyuncağı bir dünya. Bunların ortak yanı tabii olandan kopukluğu, tabii olmayışı suniliğidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi sanat da zaten bu tabii malzemeyi alıp ondan kendi sanatçılığının eserini ortaya çıkarmak, onu bir bakıma tabiiliğinden uzaklaştırmak durumundadır. Aslında çizilen dünyanın niteliği gibi algıladığımız suniliği ifadede görenler de vardır. Belki de suniliği sanat eserinin ortaya koyduğu çerçeveden taşmış, ifadeye de uzanmış olarak düşünmüşlerdir. Ama elimizdeki kaynakta yalnızca ifadeye ait bir değerlendirme vardır. Yaşar Nabi, esasen son derece suni olan divan edebiyatı ifadesi, bu edebi mektebe mensup olanların gayretleriyle bir kat daha sunileşmiş ve halk dilinden uzaklaşmıştı, diyor. Dipnot 30. Yaşar Nabi Nair, Cumhuriyet'in 15 yılında edebiyatımız, Varlık Dergisi, 1 Kasım 1938, N128, S115. Temelde, suni bulduğu ifadeyi giderek artmış, halk dilinden bütünüyle uzaklaşmış olarak göstermekle, tabii olanın halk dili, suni olanın divan edebiyatı dili olduğunu ileri sürmüş olur. Bu, mazmunlarla ilgili sayılabilir. Ali Nihat'ın, zekanın emek vermesi sonucu oluşan mazmunları, divan edebiyatının suniliğinin öne sürülüşünde nasıl kullanıldığı ve ilgili açıklaması ve getirdiği yorum, mazmunculuk bölümünde geçmişti. Yaşar Nabi bu suniliği yalnızca dille ilgili olan yanıyla veriyor. Dildeki suniliği mazmunlar yüzünden kabul etmediğini gösteren bir başka açıklama da yoktur. Sayfa 260. Suniilik suçlamasına katılanlar birkaç noktada gruplaştırılabilir. Bazıları, divan edebiyatının genel bir ifadeyle suni olduğunu, yani tabiilikten uzak, yapay bir edebiyat olduğunu öne sürüyor. Bu genellemeyi kimileri duygulara, samimi olup olmamaya, kimileri tabiata, renklere, varlıklara, kimileri de ifade edişine uyguluyorlar. Hepsinin de ortak yanları, divan edebiyatında bir yapaylığı yakalamalarıdır. Halbuki bu ortak değerlendiriş, divan edebiyatının yapay yanlarının bulunarak suniliğe bağlanış, onu bir sanat olarak değerlendirmemek demektir. Divan edebiyatının içinde yer aldığı uygarlığın sanat görüşü açısından da en uygun sanatkarlık tavrı olarak soyutlama yönteminden etkilendiği, en azından etkilenmiş olması gerektiği, bu sunilik suçlaması yapanların oltalarına takılan soyutlamaları birer sunilik örneği olarak değerlendirmeleri sonucu, bu suçlamayı yaptıkları kendi ifadelerinden yola çıkılarak ortaya konmuştu. Bunlardan karşı karşıya gelen iki tavır aslında birbirini anlamamaktadır. Divan edebiyatı, büyük sanatkarlığın, sanatçının kendi zevkine göre yeni bir şekil ve ruh verdiği aşamada var olduğu noktasında birleşmektedirler. Sanatçı ne kadar müdahale eder, özgün bir yapı oluşturursa o kadar başarılı olur. Burada eşyanın, insanın, perspektifin değişeceği, sanatçının hayaline göre yeniden inşa edileceği açıktır. Bu, giderek soyutlamaya, tabii olandan uzaklaşmaya başlar. Divan edebiyatını sunilikle suçlayanlar, işte bu soyutlamaya doğru gidişten rahatsız olmaktadırlar. Onlar için sanat, anlaşılır, tabii, net bir yapıdır. Sunilik suçlamasının temelinde bu çatışma vardır. Bu iki pozisyonu birleştirebilenler, sunilik konusunda da hayli olumlu düşünmektedirler. Söz gelimi, Burhan Toprak'ın Fuzuli'ye ait bir takım şiirleri son derece suni, samimiyetten uzak bulmasına karşılık, Yunus'un yine aynı hava içinde söylediği şiirlerini son derece samimi bulmasına takılan Gölpınarlı, Burhan Toprak'ın düşüncelerini tamamıyla indi ve tenakuzlu bulmaktadır. Dipnot 31. Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre Divanı münasebetiyle, Yeni Türk Mecmuası, Mayıs 1933, N8, S817. Sayfa 261. Gölpınarlı'nın ifadesiyle, "Dimen kim, adli yok ya, zulmü çok, her hal ile olsa, gönül tahtına andan özge sultan olmasın ya Rab." beytinde samimiyet görmemek, bunlardaki aşk, vefa ve rızayı duymamak için ya anlamamak yahut da fikri sabit olmak lazımdır. Dipnot 32. AGS 818. Eğer bu gazelde zampara ağzı varsa, Yunus'un "Bir kez senin yüzün gören, ömrü geçe unutmaya, tesbihi sen olasın ol, ayrık din iman tutmaya" mısrağında ne ağzı vardır? Dipnot 33. AGS 819. Gerçekte bu iki örnekte de aşığın iman halinde bir sevgi içinde oldukları görülür. Bunlardan biri samimi, diğerini suni görmek bir tenakuzdur. Israrla divan edebiyatında tabiatın olmadığını öne süren suni suçlayıcılarına karşılık Bozkurt dergisinde Bozkurt imzasıyla çıkan bir yazıda şu bilgiler vardır. Bu itibarla dili pürüzlü, ağdalı, anlaşılmaz kelimelerle doludur. Dil konusundaki bütün suçlamaları üzerinde taşıyan bir sanatçıdan söz edeceğini hemen anladığımız bu yazıda daha sonra, devrinin bütün hususiyetlerini gazel ve kasidelerinde toplamış ve bu suretle bize zamanını nakletmiştir denmektedir. Bu cümlede her şeye rağmen dönemini yansıtan, ayağını yerden kesmemiş, yani suniilikle suçlanamayacak bir noktada yer alan birisi tanıtılmaya çalışılıyor. Bizi asıl ilgilendiren cümle şudur. Bu kaside, Manisa'nın bütün güzelliklerini tasvir eden, içten duyulmuş tabiat güzelliklerini anlatan tasvirlerle doludur. Dipnot 34. Bozkurt, Birri Efendi, Bozkurt Dergisi, 15 Haziran 1936, N2, S6. Bu şair, 17. yüzyıl divan şairlerinden Manisalı Birri Efendi'dir. Çorlulu M. Fevzi de divan şairlerinin tabiatın güzellikleri de içinde olmak kaydıyla her şeyi terennüm ettiklerini söylemektedir. Dipnot 35. Çorlulu M. Fevzi, Eski ve Yeni Edebiyat Hakkında, Aksu Dergisi, Mayıs 1934, N3-6, S27. Yine Nedim'in Lale Devri'ni tarih kitaplarından daha güzel ve renkli verdiği bilinen örneklerdendir. Dipnot 36. M. Ulu Turanlıoğlu, Nedim'in Özgürlükleri, 6 Ok Dergisi, Kasım 1935, N25, S25. Sayfa 262. E. Monotonluk. Fransızcadan dilimize geçen bu kavram, Farsça karşılığı olan yeknesakla açıklanıyor. Monotone, S, bir tarz, yeknesak, dipnot 1. R, Nuri Darago, Fransızca Türkçe yeni lügat, monotone maddesi. Bir başka sözlükte kelimenin Yunanca'dan kaynaklandığı söyleniyor. Monoton, S, yun, parantez aç, monos, tek, tonos, tavır, kapa, tek düzen, yeknesak, dipnot 2. TDK, Türkçe sözlük, monoton maddesi. Yeknesak kelimesiyle ilgili bilgiler kavramın anlaşılması için daha elverişlidir. Yeknesak, parantez aç, F, B, S, kapa, tek düzen, biteviye, değişmez. Dipnot 3. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe ansiklopedik lügat, yeknesak maddesi. Bu açıklamada geçen değişmez ifadesi, divan edebiyatı ile ilgili bir değerlendirmede neleri hedef alarak böyle bir suçlama yapılabileceği konusunda önemli ipuçlarını veriyor. Divan edebiyatı şairleri 7 asır müddetle hiçbir esaret hissetmeksizin, taklidin, muayyen şekillerin, hiç değişmeyen mazmunların muhasarasında yaşamış ve bir tek zindan kuyusundan ilham almıştır. Dipnot 4. Orhan Şaik Gökyay, Kahramanlık Edebiyatı, Uludağ Dergisi, Haziran 1938, N14, S1. Sayfa 263. Orhan Şaik Gökyay, hiç değişmeyen mazmunlardan söz ederken, mazmunlardan değil, asıl onların hiç değişmeyişinden yakınmaktadır. Onların bu özellikleri, sanki şair için bir zindanda yaşıyormuş duygusu vermektedir. Mazmunculuk suçlamasını verirken mazmunların bir birikimi simgelediğini, her şairin bu türlü oluşumlara katkılarda bulunmasıyla sonuçta geniş boyutlu, içerikli, kendi başına bir yapı özelliği gösteren bir eser denebilecek mazmunların ortaya çıktığını belirtmiş, bunun divan edebiyatının oturmuş bir edebiyat olduğu anlamına geleceği sonucuna varmıştık. Batı edebiyatının birbirini eleştire eleştire kendini ortaya koyma tavrını tanıyan çağdaş Türk edebiyatı için mazmun olayı bir monotonluk sayılacaktır. Orhan Şaik bu suçlamayı ileri sürerken divan şairinin böyle bir problemi olmadığını da yazısında belirtiyor. Onun hiç değişmeyen mazmunlardan dolayı bir esaret hissettiği yoktur. Belki de mazmunlar divan şairi için bir imkandır, önünde hazır bir dildir. Ama divan edebiyatının içinden değil dışından bakılınca bu imkan ve dil bir eksiklik veya gereksizlik gibi değerlendirilmektedir. Orhan Şahin yazısında geçen bir tek zindan kuyusundan ilham almakta monotonluk için bir açıklama vardır. Divan edebiyatının monotonluğunu Orhan Şaik gibi ortaya koyan bir başka yazar da Yakup Kadri'dir. O, monotonluğu sunilikle birlikte düşünmektedir. Yani divan edebiyatı suni olduğu için monotondur. Onda kullanılan bir takım söz, mecaz ve istiare kalıpları suni ve perspektifsiz kabul edilirken, tek motifli bir yeknesak musikiğinin borusuyla yapılmış bir konuşma olarak değerlendirilir. Her ne kadar yeknesak kelimesi, yeknesak musiki tamamlaması şeklinde kullanılıyorsa da, burada sözün taşıdığı musiki değil, anlamın ortaya koyduğu tek düzelik söz konusudur. Adeta ileride bir başka suçlama olarak karşımıza çıkacak olan darlıkla birlikte düşünülmektedir. Sayfa 264. Yakup Kadri'nin bir cümlesi aynen şöyledir. Onun içindir ki hayatın bin bir çeşit tecellilerinde daima tek motifli bir yeknesak musikiğinin borusuyla konuşur. Dipnot 5. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Enderun Şairleri ve Halk Edebiyatı, Kadro Dergisi, Ekim 1932, N10, S27. Edebiyatın ele aldığı tabiat aslında binbir çeşit tecelliye sahne olmakta ama divan edebiyatı bu tecelliler içinde hep aynı teraneyi tutturmaktadır. Onun böyle bir yeknesaklığa düşüşünde de en büyük pay, Yakup Kadri'ye göre, içine hapsolduğu muayyen bir takım söz, mecaz ve istiare kalıplarıdır. Dipnot 6. AG S27. Onun içindir ki diye başlayan cümlesi, bu kalıplarla ilgili belirlemeden sonra yer almaktadır. Buradan hareketle onun yeknesaklık suçlamasını tümüyle anlamla ilgili olarak düşündüğü söylenebilir. Sözünde geçen tek motif suniliği belirtmek için kullanılmıştır. Daha sonraki cümlesinde divan şairlerinde tabiatın bir acem minyatürünü andırdığı şeklinde bir tespiti vardır. Bu yaklaşım suniliğin ve monotonluğun gerekçesini açıklıyor. Yeknesak kavramıyla saz şairlerindeki monotonluğu yakalayan Burhan Toprak, bunun yanında sade ve bayağı nitelemelerini de kullanmakla olaya derinliği olmama gibi bir anlam yüklemiş oluyor. Divan edebiyatı için C, A, C, H, T parantez içinde kaşe ve klişeli sıfatlarını kullanıyor. Bu batı kaynaklı kelimelerin ardında mazmun kavramı vardır. Yalnız Burhan Toprak bu sözlerine monotonluğu eklemiyor. Saz şairleri için yeknesak derken divan edebiyatı için samimi olmama, bayağı belirlemelerini yapıyor. Ama monotonluk gibi bir şeyden söz etmiyor. Ancak mazmunlardan iğreniyor. Dipnot 7. Burhan Ümit Toprak, Türklerin en büyük şairi, Yunus. Yeni Türk Mecmuası, Nisan 1933, N7, S554. Sayfa 265. Ona göre monotonluk bir seviyesizliktir ve sathiliktir. Divan edebiyatı ise samimi olmama açısından eksik olduğu için ona monoton demek mümkün değildir. Monotonluğu bir başkası da taklitçilikle birlikte kullanmaktadır. Osmanlı edebiyatı monoton bir taklit çerçevesinden taşıp bunları göremedi, duyamadı, gösteremedi ve duyuramadı. Avrupa edebiyatının dayandığı ar kültürünü tanıdıktan sonra edebiyatımız monotonluktan kurtulduğu halde, dipnot 8 diye devam eden yazının başlığı, Osmanlı edebiyatındaki eksikliğin ne olduğunu ortaya koyucu mahiyettedir. Dipnot 8. Muammer Lütfi Bahşi, Ulusal Edebiyata Doğru, Çağlayan Dergisi, Aralık 1935, N1, S1. Ulusal Edebiyata Doğru, 1930'larda geçerli olan ulusal kültürün yansıması durumundaki bir yaklaşım, divan edebiyatında bu anlamda eksikliklerin var olduğunu ortaya koyacaktır. Monotonluk, bu ulusal kültürün içinde yer almak olarak düşünülüyor. Çünkü ikinci cümlede monotonluktan kurtuluşun, Avrupa sanatını tanıdıktan sonra gerçekleştiği ileri sürülmektedir. Bunda monotonluk, hiçbir açıklayıcı bilgiye dayandırılmadan doğrudan bir suçlama öğesi olarak kullanılmaktadır. Bahşi, aynı dergide yer alan bir başka yazısında yine divan edebiyatının monotonluğuna değiniyor. Yalnız bu kez doğrudan divan edebiyatını değil, Varlık Dergisi'nin 15 Ocak 1936 tarihli yazısında Vasfi Mahir'in divan edebiyatını sevdiğini belirttiği yazısına bir cevap niteliği taşıyor. Vasfi Mahir yazısında divan edebiyatının gerek halk edebiyatı gerekse batı edebiyatları karşısındaki üstün özelliklerini ortaya koyuşuna karşılık Bahşi yalnızca yeknesak bir tanzim tarzı eleştirisini getirebilmektedir. Hangi divanı elimize alırsak alalım, yeknesak bir tanzim tarzı görürüz. Dipnot 9. Muammer Lütfi Bahşi, Bir Edebiyat Münakaşası, Çağlayan Dergisi, Mart 1936, N3, S2. Bunun dışında Vasfi Mahir'in söylediklerine hayret etmekten başka bir şey yapamıyor. Bilhassa Fuzuli'nin Shakespeare'den, Nef'i'nin Corneille'den, Nedim'in Göte'den çok daha büyük olduğunu iddia etmesi karşısında elimizden hayret etmekten başka bir şey gelmiyor. Dipnot 10. AG S2. Sayfa 266. Çünkü Vasfi Mahir, Bahşi'nin da işaret ettiği gibi hem Batı edebiyatını hem de divan edebiyatını bilen bir insan olarak yazıyor. Benim şahsi kanaatimce dünyanın en yüksek ve en asil edebiyatı bizim divan edebiyatımızdır. Dipnot 11. Vasfi Mahir Kocatürk. Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı. Varlık Dergisi 15 Ocak 1936. N61, S201. Diyen Vasfi Mahir, monotonluk konusuna değinmiyor. Çünkü ona göre divan edebiyatı değil eleştirilmek, dahası yüceltilmek durumundadır. Onun bu tavrı Bahşi'ye göre yanlıştır. Ama divan edebiyatı ile ilgili öne sürdüğü, onu büyüten, asilleştiren özellikleri teker teker çürütecek şeyler söylemesi de mümkün değildir. Yalnızca divan edebiyatı, nazım merkezli bir edebiyat olduğu ve belli kaideler çerçevesinde eserler ortaya koyma gibi önemli bir özellik gösterdiği için bu tavrı küçümseyici bir ifadeyi kullanmaktadır. Bütün hedefi de nazım tekniğidir. Bunu değişmez kavramına götürmek, bu anlamda bir yeknesaklıktan söz edildiğini ifade etmek mümkündür. Ama Bahşi'nin yazısı alıntıladığımız cümleye hak verdirecek başka dayanaklardan yoksundur. Bu yüzden Orhan Şahin suçlamasıyla birlikte düşünmek mümkün değildir. Belki ayrı bir kategoride divan edebiyatının kaideciliğini hedef aldığı söylenebilir. Bunun da hangi konuda olduğuna ilişkin bir ipucu yoktur. Çünkü şekil, dil, mazmun, divan tertibi gibi birçok olay kendine göre kaideleri olan, bu sınırların dışına çıkılamayan noktalardır. Bunların hepsini içine alıyor gibi bir açıklamada üzerinde hiç düşünülmemiş sıradan bir eleştiri olmasına yol açar.